Şimdi bugün karmaşık yürekler serimizden en son bölümü çalışacağız. Ama onu yapmadan önce Yakup'un hayatını kısa kısa bir şekilde sizin yardımınızla özetleyeceğiz, tamam mı? Ne kadar hatırladığınızı göreceğiz bugün. Sınav yok ama cemaatin içinde utanç var. Okay. Şimdi Yakup'un annesi kimdi? Rebecca abla. Evet, Rebecca zaten Haranlıydı. Bizim buralı, yani Türkiye'den gelmiş. İshak'la evlenip gurbette gitti, orada yaşadı. Ve Rebecca hayattan memnun değildi. Çünkü kusurdu, bir çocuk doğuramadı. Hem de kaldığı yerde yaşamak istemedi. Yani memleketine dönmek istedi ve herkesin tarafından büyük bir baskı altında yaşıyordu. Çünkü herkes onun bir çocuğu doğurmasını istedi. Zaten İshak İbrahim'in torunuydu, değil mi? O zaman Rebecca hırçınlaştı, sirkeleşti. Ve Rab'e güvenmekten vazgeçti. Ve Rebecca zaten o durumdaydı. Ama yine de 20 yıl bekledikten sonra mucizevi bir şekilde kaç çocuğa gebe kaldı? Kaç çocuğa gebe kaldı? İkize. İkize gebe kaldı. Hamile kaldı. Çocukların isimleri neydiler? Yakup ve abisi Esau. Bir resim görelim. İşte bu. Kırmızı tüylü, testosteronla dolu Esau. Avcı, kırmızı et yiyen erkek. Aynen öyle. Ve küçük kardeşi ise Yakup, neredeyse testosteronsuz, yemek pişirmeyi seviyor, şiirler yazmayı seviyor, evde kalmayı seviyor. Macera perest değildi. İşte sakin adam Yakup. Ama çocuklar doğmadan önce Tanrı Rebecca'ya bir vaat verdi. Ne dedi Tanrı Rebecca'ya? Büyüğü küçüğüne hizmet edecek dedi, değil mi? Yani kültüre aykırı bir şekilde Tanrı dedi ki küçük oğlan ilk oğluk hakkını sahip olacak. Küçük oğlan önder olacak. Küçük oğlan Tanrı'nın bereketine miras alacak. Ve o şekilde Tanrı böyle bir vaat verdi. Ama Rebecca Tanrı'ya güvenmeyerek, beklemeyerek kendi planını kurguladı ve Yakup'u babasına bir yalan söyletti. Nasıl bir yalan, hatırlıyor musunuz? Evet, yerine geçti. Abisinin yerine geçti. Abisinin giysilerini giydi. Babasına yalan söyledi ve hileyle abisinin bereketini çaldı. Yani Tanrı'ya karşı, babasına karşı, abisine karşı Yakup bir günah işledi. Ve bu arada herkes, bu ailede herkes suçluydu. Rebecca suçluydu. Çünkü Tanrı'nın sözüne güvenemedi. Tanrı için bekleyemedi. Ve kendi planını kurgulayarak bir şeyler yapmaya çalıştı. Yakup suçluydu. Çünkü babasına yalan söyledi. Abisinin bereketini çaldı. Hileye başvurdu. Adam suçlu. Aynı zamanda İsav da suçluydu çünkü ilk oğulluk hakkını bir mercimek çorbasını pahasına sattı. Geleceği anlık bir zevk için sattı bu adam. Çünkü mercimek çorbasına düşkündü. Tamam mı? Şimdi Yakup can havliyle kaçıyor memleketinden ve annesinin memleketine dönüyor. Yani Harran'a, Türkiye'ye dönüyor. Ve burada 20 yıl kalıyor. Ve bu arada dayısının yanına gitti. Adamın adı Lavan. İşte Lavan tam bir mafya babası, değil mi? Ve onun yanına kalıyor. Onun için çalışıyor. Ve bu arada evlilikle uğraşıyor. Çocuklarla uğraşıyor. Zor bir işle uğraşıyor. Zor bir dayısıyla uğraşıyor. Zor ilişkiler içinde bulunuyor. Ve 20 yıl boyunca Tanrı Yakup'un karakteri üzerine çalışıyor, şekillendiriyor, kutsallaştırıyor, bereketliyor ve Yakup bekliyor. Bekliyor. Ya Rab, ne zaman vaat edilen ülkeye döneceğim? Ne zaman memleketine döneceğim? Ne zaman bana verdiğin bütün vaatler yerine getireceğim Rab? Bekliyor. Çünkü Rab onun karakteri üzerine çalışmak istedi. Çünkü Tanrı için iyi karakter olmazsa olmaz abi. Ve bundan sonra 20 yıl bittikten sonra Yakup vaat edilen ülkeye dönmek üzereyken Tanrı'nın bir meleği onunla güreşiyor. Geçen haftada gördüğümüz gibi. Ve Yakup Tanrı'ya nihayet teslim oluyor, pes oluyor. Ve en sonunda pes ediyor. Ve en sonunda Tanrı ona yeni bir ad başlıyor. Artık Yakup değilsin. Yani hilekar, günahkar değilsin. Artık sen İsrail olacaksın. Çünkü Tanrı seninle güreşiyor. Seninle ilgileniyor. Senin hayatınla uğraşıyor. Ve İsrail olarak yeni bir isme sahip olunca, yeni bir kimliğe, yeni bir tabiata sahip olunca o ırmaktan geçti. Vaat edilen ülkeye girdi. Tanrı'nın vaatlerine sahip oldu, kavuştu en sonunda ve Tanrı'yla barıştıktan sonra abisiyle de barışıyor, kucaklaşıyor, öpüyorlar, öpüşüyorlar ve barışıyorlar, değil mi? Ve işte şu noktaya geldik. Ve bugün Yakup torunları için dua ediyor ve dua ederken tanıdığı Tanrı'yı onlara da tanıtmak istiyor. Ve iki ayet okuyacağız. Sadece iki ayet. Yaratılış 48 ayet 15. Yaratılış 48 15. Ve Yusuf bu iki çocuğu kutsuyor. Onlar için dua ediyor. Ve şöyle dua ediyor. Atalarım İbrahim'in, İshak'ın hizmet ettiği, bugüne dek yaşamım boyunca bana çobanlık eden Tanrı. Beni bütün kötülüklerden kurtaran melek, bu gençleri kutsasın. Adım ve atalarım İbrahim'le İshak'ın adları bu gençlerle yaşasın. Yeryüzünde çoğaldıkça çoğalsınlar diye dua ediyor bu çocuklar için. Güzel bir dua değil mi? Güzel bir bereket. Ama ne diyor? Hayatım boyunca bana çobanlık eden Tanrı. Yakup farkında. Hayatım boyunca zor günlerdeyken, iyi günlerdeyken Tanrı bana çobanlık ediyordu. Yani her şeye hakim olan Tanrı beni yönlendiriyordu. Tanrı'nın benim için tasardığı yaşamı yaşıyordum. Değil mi? Tanrı benim çobanımdır. İyi çobanımdır. Ve Yakup artık farkında. Tanrı hakkında sadece bilgiye sahip değil. Tanrı'yı tanıyor. Bu adam. Tanrı'yı tanıyor. Nasıl bir Tanrı? Beni bütün kötülüklerden korudu. Öyle bir Tanrı. Ve şimdi farkında. Ve aslında bu son 6 hafta boyunca çalıştığımız hikaye sadece bir hikaye miydi? Yani güzel bir hikaye oldu değil mi? Biraz dizi gibi oldu. Karakterimiz acayip karakterler gerçekten. Ama sadece bir hikaye mi oldu? Yani Tanrı bize bir şeyler söylemek istiyor mu? Zaten Tanrı bizimle konuşuyordu. Kutsal Ruhu aracıyla. Ve zaten Tanrı'nın sözü her zaman hayatlarımızda etkilidir. Değil mi? Öyle inanıyoruz. Zaten bu Tevrat'tan geliyor. Ama Tevrat'ta Tanrı'nın sözü olarak kabul ediyoruz. Ve Pavlos şöyle yazdı. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir. Ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Ne demek? Demek ki bu hikaye, Yakup'un hikayesi, gerçek hikayesi, Yakup'un yaşamı bize öğretecek, azalayacak, yola getirecek ve doğruluk konusunda eğitecek güçtedir. Buna inanıyor muyuz? Yani Tanrı bizimle konuşacak mı bu hikaye sayesinde? Öyle bir beklentimiz var mı? Ne zaman ki Tanrı'nın sözünden bir hikaye okuyorsak, ondan sonra üç kelime önemli. Ve bunları her zaman hatırlayalım. Yani tek başına kutsal kitap okuyorken, yaşam gruplarımızdayken, üç kelime, tamam mı? Kafa, yürek, eller. Kafa, yürek, eller. Yani kafa, ne öğrendim? Tanrı hakkında ne öğrendim? Hristiyan hayatı hakkında ne öğrendim? Dünya hakkında ne öğrendim? İnsan oğlunun durumu hakkında ne öğrendim? Bir şeyler öğrendim mi? Kafa. Yürek, Tanrı bana kişisel olarak ne diyor burada? Kutsal Ruh benimle konuşuyor mu? Yani bana özel olarak Yakup'un hikayesinden bir şeyler göstermek istiyor mu? Yürek. Ve eller, bunun ışığında ne yapacağım? Nasıl davranacağım? Bir şeyler mi yapmam lazım? Bir şeyden vazgeçmem mi lazım? Bir şeylerden tövbe etmem mi lazım? Yolumu değiştirmem mi lazım? Eller ya da ayaklar. Kafa, yürek, eller. Hep birlikte. Kafa, yürek, eller. Güzel. Ne zaman ki Tanrı'nın sözünü açarsak, öyle düşünelim. Bir şeyler mi öğrendim? Tanrı benimle konuşuyor mu? Bir şeyler mi yapacağım? Tamam mı? Kafa, yürek, eller. Güzel, öğrendik. Ve kafayla ilgili Yakup'un hikayesinden neler öğrendik? Tanrı'nın çobanlığı hakkında. Tanrı benim çobanımdır. Hayatım boyunca bana çobanlık eden Tanrı. Peki Tanrı sevdiği çocuklarına nasıl çobanlık ediyor? Yakup'un hikayesine göre. Neler öğrendik Tanrı hakkında? Tanrı'nın yönetimleriyle ilgili neler öğrendik? Ucuna dokuna dokuna özetleyeceğim. Çünkü Yakup'un hikayesi her birimizin hikayesidir. Bu hikayeye dahil oluyoruz. Yakup'un hikayesi her birimizin hikayesidir. Neler öğrendik? Birincisi şudur. Doğmadan önce Tanrı seni seçti. Doğmadan önce, iyi ya da kötü bir şey yapmadan önce Tanrı seni istedi. İşte bu çocuğu istiyorum. Benim aileme dahil edeceğim. Doğmadan önce. Bu ne demek? Nasıl hissettiriyor sana? Değil mi? Hamdolsun. Abi Tanrı seni seçti doğmadan önce. Nasıl hissediyorsun? Mutlu. Mutlu. Canım sağ olsun. Mutluyum. Hamdolsun. Demek ki bu kurtuluşa hiçbir erdemli katkınız olmadı. Olmadı. Değil mi? Romalılar 9:11. Öyle ki Tanrı'nın seçim yapmaktaki amacı yapılan işlere değil, kendi çağrısına dayanarak sürsün. Değil mi? Tanrı'nın çağrısı. Birinci şey şudur. İkincisi, bu kurtuluş bir tohuma benziyor. Bugün tohumla ilgili bir söz duyduk tapınma zamanımızda. Bu kurtuluş bir tohuma benziyor. Yakup'un yüreğine Tanrı'nın sözü aracılığıyla bir tohum ekildi. Hatırlarsınız eğer. Çalıştık bunu birinci haftasında. Ve hayatı boyunca bir bu tohum kök salıp felizleniyor, yeşeriyor ve büyüyor. Ve en sonunda Yakup'un hayatından günahı yok edecek. Ve Tanrı'nın doğruluk meyvesini verilecek. Değil mi? Ve o zaman burada bir sorumluluğumuz da var. Bu tohumu kabul etmemiz lazım yüreklerimize. Bu müjde tohumu kabul etmemiz lazım. ve ona yer açmamız lazım yüreklerimizde. Yani bütün putlarımızdan arınmalıyız. Bütün diğer sevdalarımızdan arınmalıyız. Tanrı'nın müjdesine yer açmamız lazım eğer bu tohum büyüyecekse. Yeni anlaşmada şöyle bir ayet var. Bunun için her türlü pisliği ve her tarafa yağmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atarak içinize ekilmiş canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçak gönüllülükle kabul edin. Bu tohum bizim canlarımızı kurtaracak güçtedir. Ona güveniyoruz. Bu Tanrı'nın bize verdiği müjdesine güveniyoruz. O zaman ne yapacağız? Günahlarımızı atmalıyız. Bu tohuma yer açmalıyız. Müjdeye inanmalıyız. Üçüncü şey, Tanrı bizi Mesih'te bereketler. Hatırlarsınız eğer, Yakup'un babası, Esav'u çok sevdi. Büyük oğlunu çok sevdi. Onu bereketlemek niyetindeydi. Ama Yakup abisinin kıllığında abisinin giysileri giyinerek abisinin yerine geçti. Ve İshak bu çocuğu İsav'ı zanneterek Yakup'u bereketledi. Hatırlarsınız eğer. Ve aynen öyle Tanrı sevgili oğlunu İsa Mesih'i seviyor. Onu bereketlemek istiyor. Onu huzuruna çıkma hakkına verdi. Ve biz Mesih'le giyindiğimiz zaman, Mesih'in doğruluğuyla giyindiğimiz zaman, biz de Mesih'te olanlar olarak Tanrı'nın bereketini alıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü biz Mesih'in doğruluğuyla giyindirildik. Oh, çok teşekkürler. Mesih'in doğruluğuyla giyindirildik. Ve Mesih'te olarak Tanrı'nın huzuruna çıkıyoruz. O zaman Tanrı'nın huzuruna çıktığımız zaman, yani telaşlanmıyoruz, endişelenmiyoruz. Beni kabul edecek mi, kabul etmeyecek mi? Yeterince iyi miyim? Bu hafta yeterince dua ettim mi? Yeterince kutsal kitabını okudum mu? Diye bir telaş yok yüreklerimizde. Neden? Çünkü Mesih, Tanrı bize değil. Bize baktığı zaman Mesih'i görüyor. Sevgili oğlunu görüyor. Ve ona göre bizi kabul ediyor. Mesih'te babaya kabul edilecek hale kavuştuk. Hamdolsun. Ne öğrendik Tanrı'nın çobanlığıyla ilgili? Günah işlediğimizde bile, Tanrı'dan kaçtığımızda bile, Tanrı'dan uzaktayken bile, çöldeyken bile, kaybolmuşken bile, korku içindeyken bile, Tanrı bize görünerek konuşmak istiyor. Yakup kaçtı, günah işledi, suçluydu. Ama çöldeyken Tanrı ona göründü. Ona bir rüya gördü, gösterdi. Ne rüyası hatırlar mısınız? Merdiven. Ama bu merdiven Yakup'un önünde neden serildi? Yakup'un Tanrı'ya çıkması için değil, Tanrı'nın Yakup'a inmesi için orada serildi. Ve İsa Mesih gelince ne dedi? Dedi ki aslında o merdiven benim. Tanrı ile insan arasında olan köprü, merdiven benim. Dedi İsa Mesih. Bir ayak cennette, bir ayak yeryüzünde. %100 Tanrı ve %100 insan oğlu İsa Mesih Tanrı'dan bir merdiven oldu bizim için. İsa şöyle dedi. Sonra da size doğrusunu söyleyeyim. Göğün açıldığını, Tanrı meleklerinin insanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz dedi. Merdiven benim dedi. Eğer Tanrı'na yaklaşmak istersiniz, benim aracılığımla gelirsiniz dedi. Ve Yakup bunu gördü, rüyasında gördü. Tanrı ona bir sır açıklıyordu. Gelecekle ilgili. İsa Mesih'le ilgili. Başka ne öğrendik? Tanrı'nın çobanlığıyla ilgili. Tanrı için iyi karakter olmazsa olmaz. Adamın karakteri üzerinde 20 yıl çalıştı. 20 yıl ya. Kaç yaşındasın sen? Değil mi? 20 yıl ne demek? Biliyor musun? 20 yıl üzerinde adam hiçbir şey yapmadı Tanrı için. Ama evlilikle uğraşıyordu. Çocuklarla zor bir işte uğraşıyordu. Lavan gibi bir adamın altında çalışmak zorunda kalıyordu. Zor ilişkiler arasında bulunuyordu. Ama Tanrı onun karakterini şekillendiriyordu. Çok önemli. Son derece önemli. Ne kadar yetenekli olursan ol, ne kadar karizmatik olursan ol, Tanrı için önemli olan ne? Karakter. Eğer başına lavan gibi bir kişi soktuysa eğer, şükret. Demek ki Tanrı seni seviyor. Değil mi? Üfleme ya. Tanrı ile ilgili ne öğrendik? Tanrı seninle güreşiyor. Hayatın boyunca. Bu da bir ayrıcalık. Tanrı seninle güreşiyor. Bizden ne istiyor? Teslim olmamızı, pes etmemizi istiyor. Ya Rab artık tamam. Pes ediyorum. Benim isteğime göre değil, senin isteğine göre yaşayacağım artık dememiz istiyor. Ve o zamanda bize yeni bir ad veriyor. Yeni bir karakter, yeni bir tabiat, yeni bir kişilik. Ve en sonunda Tanrı bizi eve getiriyor. Irmağını geçip vaat edilen ülkeye kavuşacağız. Ve bu hayatta bu eve dönüş kısmen gerçekleşecektir. Değil mi? Bir şekilde rahata kavuştuk Mesih'te. Bir şekilde Tanrı'nın vaatleri yerine geldiler bizim yaşamlarımızda. Bir şekilde vaat edilen ülkede yaşıyoruz. Ruhsal olarak Tanrı'nın huzurunda. Ama bir şekilde de bu hayatta değil ama bir gün İsa Mesih'in ikinci gelişinde biz tam olarak bir memlekete dönüş yaşayacağız. Geçen haftada gördüğümüz gibi ve Tanrı'nın huzurunda sonsuza kadar yaşayacağız. Ve yeni isimlere sahip olacağız. Cennetsel isimlere, sır olan isimlere ve Tanrı'nın huzurunda yaşayacağız. Tanrı ile barış ve kardeşlerimizle barış. İşte Tanrı'nın hikayesinden öğrendiklerimiz bence bunlardır. Daha fazlasını da vardı ama özet olarak İsa Mesih ile ilgili Tanrı'nın çobanlıkla ilgili öğrendiğimiz bunlar. Peki o zaman kafadan yüreğe. Tanrı sana ne diyor? Seninle ne konuşuyor? Dürüst olmamız lazım şimdi ve yüreklerimizi Tanrı'ya açmamız lazım şimdi. Çünkü Kutsal Ruh bu şekilde çalışmayı çok seviyor. Zaten bugün bizimle konuşuyordu. Peygamberlik armağanıyla ilgili. Tanrı bizimle konuşuyordu bugün. Ve bence şöyle yapalım. Bu hikayenin karakterlerinin kime daha çok benziyorsun? Bu hikayedeki karakterleri bakalım. Kime daha çok benziyorsun şimdiki durumunuzda, şimdiki hayatınızda? Bazılarımız belki İsa'ya benziyoruz. Yani fiziksel olarak değil. Ama İsa benliğin arzularını temsil eder. Değil mi? Benliğin arzularını temsil eder. Anlık bir ıslah için geleceğini sattı. Ve İbraniler 12-16'da şöyle diyor. Kimse fuhuş yapmasın ya da ilk oğlu hakkını bir yemeğe karşılık satan İsa gibi kutsal değerlere saygısızlık etmesin. Biliyorsunuz İsa daha sonra kutsanma hakkını miras almak istediyse de geri çevrildi. Kutsanmak için gözyaşı döküp yalvarmasına karşın vermiş olduğu kararın sonucunu değiştiremedi. Tanrı'nın sözü bize ne demek istiyor? Hayatlarımızda benliğin arzuları, benliğin istekleri çok güçlü olabilirler bazen, değil mi? Cinsel arzularımız, pornografiye bağımlılık, tembellik, öfke, küfür, sözler, açgözlülük, öz denetiminin zayıf mı? İsa'nın gibi. Yani bunlar seni çağırınca hemen itaat ediyor musun? Bilgisayarı aç, internete bak, şu sayfayı aç. Tamam, yapacağım. İtaat ediyor muyuz? Disiplin yok mu? Ya tembelim. Sonra işe gideceğim. Şimdi biraz yatacağım. İsa gibi. Bugün Tanrı bize gelmek istiyor. Ve bizi muhteşem olan lütfuyla değiştirmek istiyor. Bizi günahlarımızdan özgür kıldı İsa Mesih'in ölümünde. Bize yeni bir yaşam sundu, değil mi? Müjde bu zaten. Tanrı sadece günahlarımızı affetmiyor. İyi ki affediyor. Ama aynı zamanda bizi günahın gücünden özgür de kılıyor. Yani Davut vardı ya. Davut küçükken, çocukken o dev Goliat'a karşı çıktı. Dev Goliat. Ve onu öldürdü Tanrı'nın yardımıyla. Belki bana diyeceksin, abi bunlar benim hayatımda devler gibi. Bu günahlar bir dev gibi. Ondan hayata özgür olamam. Ama İsa Mesih Davut'un soyundan geldi. Devi öldürdü çarmıhta. Biz özgür olabiliriz bugün. Ne yapacağız? Tövbe edeceğiz. Özgürlük dileyeceğiz. Ve kutsal ruh üzerimize inecek. Ve bu özgürlüğü bizim hayatlarımızda gerçekleştirecek. Tamam mı? Buna var mısınız? Çünkü şimdi yapacağız. Şimdi yapacağız. Bu duayı birlikte edeceğiz. Tamam mı? Normalde kalıplaşmış dualar kullanmıyoruz ama bazen faydalı olabiliyorlar. Ve bu duayı birlikte, hep birlikte edeceğiz. Ve kutsal ruh bize yardımcı olsun. Ve bugün bu konu üzerinde hayatlarınızda değişiklik yaşayabilirsiniz. Tamam mı? Ey göklerdeki babam, işlediğim şey günahından tövbe edip sana dönüyorum. Tamam mı? Sen bilirsin o şey ne olduğunu, sen bilirsin. O zaman şimdi hep birlikte bunu edeceğiz, okuyacağız. Tamam mı? Hep birlikte sesli olarak. Ey göklerdeki babam, işlediğim günahından tövbe edip sana dönüyorum. İsa Mesih beni o günahın gücünden kurtardığına inanıyorum. Bugün İsa Mesih sayesinde bütün günahlarımdan özgürüm. Artık benliğe uyarak değil, senin isteğine göre yaşamaya karar veriyorum. İsa Mesih adıyla amin. Amin. Amin. Amin. Belki İsa gibi değil, belki Rebeka gibisiniz. Rebeka sirkeleşmiş, hırçın. İstanbul'da yaşamak istemedi. Değil mi? Ve Tanrı'ya karşı baş kaldırdı. Tanrı seni hayal kırıklığına uğrattı mı? Tanrı'ya suçluyor musun? Yani artık Tanrı'ya güvenmem. O iyi değil. Artık kendi zihnime, kendi aklıma dayanacağım. Diyor musun? Sert misin? İradeli misin? İnatçı mısın? Rebeka gibi misin? O zaman biz de bugün bir dua edeceğiz. Tanrı ne yapmak istiyor? yüreni yumuşatmak istiyor. Sertsen eğer. İkna etmek, inandırmak istiyor. Bana güvenebilirsin sevgili çocuğum demek istiyor. Rebecca abla, göklerdeki baban seni seviyor. Değil mi? Seninle konuşmak istiyor bugün. Ve hep birlikte bu duaya da edeceğiz. Bunu imanla edelim hep birlikte. Ya Rab, sana güvenmediğimden ve sana boyun eğmediğimden özür dilerim. Hırçınlığımdan tövbe ederim. Lütfen beni affet ve bana yaklaş. Artık kendi aklıma değil, sana güveneceğim. Huzurunu hissetmek istiyorum bugün. İsa Mesih adıyla. Amin. Amin. Gel kutsal ruh. Bize yardımcı ol bugün. Seni seviyoruz Rab. Belki çöldeki Yakup gibisiniz. Kaybolmuş. Tanrı'dan uzak. Kendini yalnız hissediyorsun. Kendini suçlu hissediyorsun. Korku içinde. Geleceğinden emin değilsin. Kendini yalnız hissediyorsun. Tanrı da sana görünmek istiyor. Sana konuşmak istiyor bugün. O durumdaysan eğer Tanrı bugün sana sevgisini göstermek istiyor. Buna inanıyor musunuz? O zaman hep birlikte bu duayı da okuyalım. Çöldeki Yakuplar için. Ya Rab, korkuyorum. Derdim çok. Kendimi yalnız hissediyorum. Benimle konuşuyor musun? Beni seviyorsan sevgini bana gösterir misin? Korkularımı kaldır ve yanımda kal. Seni daha iyi tanımak istiyorum. Lütfen beni yönlendir. İsa Mesih adıyla. Amin. Amin. Amin. Belki Haran'daki Yakup gibisiniz. Hayat işten, zor ilişkilerden, evlilikten, çocuklardan ibaret. Ve bekliyorsun. Ya Rab, aslında gerçek hayat ne zaman başlayacak diye. Yani macera ne zaman başlayacak? Değil mi? Her gün işe gidiyorum, trafikte kalıyorum. İstanbul'dan sıkıldım artık. Ya Rab. Rab ne yapıyor? Karakterini üzerine çalışıyor. Yılma. Vazgeçme. Tanrı sana sabır öğretmek istiyor. Bu süreç çok çok çok önemli hepimiz için. Ve eğer o durumdaysanız eğer, hep birlikte şu duaya edelim. Tamam mı? Ey göklerdeki babamız, sen çömlekçisin, ben balçığım. Beni şekillendirdiğin için, kutsallaştırdığın için şükürler olsun. Onu bir daha yapalım. Tamam mı? Önemli. Beni şekillendirdiğin için, kutsallaştırdığın için şükürler olsun. Sabırsızlığımdan tövbe ediyorum. Lütfen bana dayanma gücü ve esenlik ver. Bana verdiğin vaatleri hayatımda yerine getir. Benimle yeniden konuş. Sesini duymak istiyorum. İsa Mesih adıyla. Amin. Amin. Hamdolsun. Ve son olarak, ve bundan sonra Rab'in sofrasını paylaşacağız birlikte. Son olarak Lea gibi misin? Hatırlarsınız iki kız kardeş vardı. Lea ile Rebecca. Belki bir resim var. İşte bu. Rahel güzel olan, Lea pek de güzel değildi. Ve çirkin misin diye sormuyorum. Ama şey hakkında soruyorum. Lea için kız kardeşi Rahel güzeldi, başarılıydı, popülerdi. Okulda, sınıfta en popüler kız oydu. Herkes onu sevdi. Onun geleceği parlaktı. Ama Lea sıradan bir kişiydi. Pek bir yeteneği yoktu. pek bir özelliği yoktu. Tamam mı? Yani sade bir kişi, sıradan, sıkıcı. Tamam mı? Ve belki kendini de öyle hissediyorsun. Lea gibi. Yani etrafına baktığın zaman herkes senden daha armağanlı, daha karizmatik, daha tanrısal. Ve böyle düşünüyorsun. Tanrı onları kullanacak. Beni niye kullansın ki? Benim hiçbir şeyim yok. Ama kutsal kitaba göre Rab Lea'nın sevilmediğini görünce çocuk sahibi olmasını sağladı. Tanrı Rahel'i değil Lea'yı kullanmayı istedi. Çok önemli. Dünya Rahel'leri seviyor. Ama Tanrı Lea'ları seviyor. Ve eğer öyle hissediyorsunuz diye bilin ki Lea'nın soyundan Yahuda diye bir çocuk doğdu. Onun soyundan Kral Davut geldi ve onun soyundan kurtarıcı Tanrı'nın Mesih'i İsa doğdu. Yani İsa Lea'nın soyundan geldi. Ve Tanrı da seni kullanmak istiyor. Çünkü Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Ve Tanrı da seni seçiyor bugün. Seni kullanmak istiyor. Sana armağanlar vermek istiyor. Tanrı'nın egemenliği bunlardan ibarettir. Bizim gibi insanlardan, sıradan insanlardan ibarettir. İsa Mesih bir sarayda değil, nerede doğdu? Bir ahırda. Kendini ahır gibi hissediyor musun? Tanrı sende yaşamak istiyor. O zaman hep birlikte şu dua edelim. Yüce Rabbim, beni sevdiğin için ve seçtiğin için şükürler olsun. Beni tasarısına dahil edip kullanmak istersen lütfen beni kullan. Bir daha. Lütfen beni kullan. Bana özgür bir planın olduğuna inanıyorum. Bana verdiğin ruhsal armağanları kabul ediyorum. Kutsal ruh, beni doldur ve donat. İsa Mesih adıyla amin. Amin. Bir ilahi söyleyeceğiz birlikte. Lütfün yeter. İster İsa'f gibi, Rebeka gibi, Yakup gibi, Lea gibi olursan, Tanrı'nın lütfu bize yeterli bugün. Ben son bir ayet okuyacağım. Bu ilahi hep birlikte söyleyeceğiz. Yine de bize daha çok lütfeder. Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. İblise karşı direnin. Sizden kaçacaktır. Tanrı'ya yaklaşın. O da size yaklaşacaktır. Ey günahkarlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın. Rabbin önünde kendinizi alçaltın, sizi yüceltecektir. Amin.